Ayrım 6, sayfa 56. 1. bölüm, Rus ruleti. 28 Ekim 1914, 18 Şubat 1915. 28 Ekim günü yolda geçmişti. 29 Ekim Perşembe günü 5 grupta hedefine ulaştı. Türk denizciler ambarlarda topluca namaz kılıp helalleştiler. Her grup hedefi olan limana hücuma geçti. Yavuz'un hedefi Sivastopol'du. Sivastopol'dan başka Odessa, Kerç, Yalta, Kefe ve Novorossiyski üs ve limanları bombardıman edildi. Toplam 3 gambot, 1 mayın gemisi, 1 top çeker, 20 ticaret gemisini batırdılar. 50'den fazla petrol ve buğday deposuyla bir telsiz istasyonunu tahrip ettiler. 3 subay 72 eri esir aldılar. Amiral Suşon olayı İstanbul'a şöyle bildirdi. Çatışmayı Rus filosu başlatmıştır. Dipnot, Atase, 1. Dünya Harbi'nde Türk Harbi, 1. Cilt sayfa 218. Birkaç kişi dışında herkes, padişah, sadrazam, nazırlar, subaylar, aydınlar, yazarlar, tarihçiler, Osmanlılar ve genel olarak Almanlar uzun zaman gerçeğin böyle olduğunu sanacaklardı. Sonuç fiyaskoydu, Rus donanması bir kayba uğramamış, Karadeniz'deki üstünlüğünü korumuştu. Enver Paşa Rus ruleti oynamış ve kaybetmişti. Devlet hazır olmadan savaşa girdiğiyle kalacaktır. Haber İstanbul'u sarstı. Olayı bir Alman oldu bittisi sanan bazı nazırlar istifa etti. Sadrazam da istifa etmişti. Padişahın ricası üzerine istifasını geri aldı. Savaşı önlemek için çok çabaladı. Ama altı limanı birden bombalanan Rusya'yı yatıştırmak mümkün değildi. Rus Büyükelçisi İstanbul'u terk etti. Onu İngiliz ve Fransız Büyükelçileri izledi. Rus ordusu bu olaya 1 Kasım'da Doğu sınırını geçip saldırarak karşılık verdi. İngiltere de fırsatı kaçırmadı. Bir İngiliz savaş gemisi İzmir Körfezi'ne girerek 2 gemiyi batırdı. O kadar korkulan savaş başlamıştı. 4 uzun yıl sürecekti. Gazeteler olayı büyük başlıklarla verdiler. En etkili başlığı İkdam gazetesi atmıştı. Silah başına. Savaşı o güne kadar bir alaya bile komuta etmemiş bir başkomutan Enver Paşa ile hiç savaş görmemiş Prusyalı bir süvari tümeni komutanı Liman Paşa yönetecekti. Rus Çarı 2. Nikola savaşın başlaması dolayısıyla bir bildiri yayımlayarak Çarlık Rusyası'nın değişmez amacını ilan etti. Bu savaşın ecdadımız tarafından bize vasiyet edilen tarihi emellerin gerçekleşmesine imkan vereceğine inanıyorum. Başbakan Trepov, Rus meclisinde yaptığı konuşma ile bu bildiriye açıklık getirecektir. İstanbul ve Çanakkale boğazları ile İstanbul şehri, Rus milletinin yüzyıllar görmüş samimi amaçlarıdır. Bütün tarihi boyunca beslemiş olduğu bu emeller şimdi gerçekleşmek üzere. İngiltere ve Fransa ile yaptığımız anlaşma ile boğazlar ve İstanbul üzerindeki hakkımız tanınmıştır. Rus milleti ne için kanını döktüğünü bilsin. Dipnot, Çanakkale Muharebeleri 75. Yıl Armağanı sayfa 4. İstanbul'u işgal için Odessa'da bir kol ordu oluşturmaya başlayacaklardı. Enver ve Bronzart paşalar ejderhayı azdırmışlardı. İngiltere Başbakanı Asquith savaşa giren Osmanlı Devleti'ni çok sert bir üslupla suçladı. Osmanlı Devleti'ni çok ağır biçimde cezalandıracağız. Birkaç gün önce Malta Tersanesi Komutanlığı'na atanan Amiral Limpus bu sırada daha Londra'daydı. Donanma Bakanlığı'nda göreviyle ilgili temaslar yapıyordu. Çanakkale Boğazı girişindeki tabyaların ertesi gün bombardıman edileceğini öğrenince şaşırdı. Bir İngiliz'in sinirlenebileceği kadar sinirlendi. 2 yıla yakın Türkiye'de kalmış, ayrılalı 2 ay olmuştu. Çanakkale Boğazı'nı iyi bilirdi, savunma düzeni çok zayıftı. Tabyalardaki bütün toplar eski, çağı geçmiş toplardı. Bir gün boğazı zorlamak gerekirse geçmek için güçlük çekilmeyecekti. Ama böyle hesapsız bir hareket uyuyan Türkleri uyandırır, savunmayı güçlendirirlerdi. Bu tehlikeyi belirterek bombardımandan cayılması için ilgilileri uyardı. ''Bu çok yanlış olur, yapmayınız.'' Donanma Bakanı Winston Churchill'in Çanakkale Boğazı'nın savunması hakkında bilgisi vardı. Sanayisiz bir devletin gücü kadardı. Kuvvetlice bir filo bu savunmayı yıkıp Marmara'ya geçebilirdi. Biraz güçlendirilmesi bir sorun yaratmazdı. Verdiği emri geri almadı. Bir İngiliz-Fransız filosu ertesi gün Boğaz girişindeki 4 tabyayı bombardıman ederek bir gövde gösterisinde bulunacak, böylece Türk savunmasını da yoklamış olacaktı. Dipnot, tabya. Birden çok bataryanın yerleştirildiği top mevzileri, cephanelikler, kışlalar, korunmak için sığınaklar, siperler bulunuyor. Üstü killi toprakla örtülü kalın taş duvarlı ve damlı cephaneliklere bonet deniliyor. Mermiler, hartuşlar bonetlerin zeminlerindeki dehlizlerde saklanıyor. Büyük topların ağır mermileri tavana asılı kaldıraçlarla havada kaydırılarak kapı önüne getiriliyor. Kapı önünde dar raylı vagoncuklara yükleniyor. Mermi vagonla topun yük asansörüne getiriliyor, kaldırılıp namluya sürülüyor. 7 Mart Savaşı'nda Mecidiye tabyasındaki askerler atışı hızlandırmak için bu mermileri sırtlarında taşırlar. Bonetler sığınak görevi de görüyorlar. Top iki bonet arasındaki açıklıkta yer alıyor. Çanakkale'deki bütün toplar açıktaydı. Topun kalkanından başka koruyucusu, birçok topun kalkanı da yoktu. Beton top yuvaları söz konusu değildi. Bugünkü Ertuğrul tabyasında bulunan betonumsu korunaklı makineli tüfek yuvasının gerçekle ilgisi yok. Gerçeğe aykırı bir eklentidir. 25 Mayıs 1915 günü Ertuğrul koyunda tek makineli tüfek yoktu ki yuvası olsun. 3 Kasım 1914 Salı sabahı Seddülbahir tabyasındaki gözcü ufukta belirmeye başlayan savaş gemisini izliyordu. Saat 5:28'di. Yaklaşık 3 aydır sayıları gittikçe artan İngiliz ve Fransız savaş gemileri Çanakkale Boğazı'nı sıkı denetim altında tutuyorlardı. Nöbette kalan gemiler boğaza girişin uzağında aç köpek balıkları gibi dolaşıp durmaktaydılar. Sabah pusu ağır ağır açılıyordu. Gözcü ilk geminin arkasından bir başka geminin daha geldiğini fark etti. Sonra da öteki gemilere. Of! Hemen nöbetçi subayı uyandırdı. Komutanım, gemiler! Nöbetçi subay müstahkem mevki komutanlığını arayarak durumu bildirdi. 5 dakika geçmeden tabyalar silah başı yaptı. Önde birbirinin dümen suyunda ilerleyen 4 büyük savaş gemisi vardı. Bunları irili ufaklı 14 savaş gemisi izliyordu. Kıyılara 15 kilometre kala yavaşladılar. Öndeki 4 gemi birbirinden ayrılarak atış düzenine geçti. Ağır topların namluları hedeflere doğrultuldu. Amiral Carden'in işaretiyle saat 7'de bombardımana başladılar. Girişteki 4 tabyada uzunca menzilli sadece 4 top vardı. İkisi Ertuğrul'daydı, ikisi karşıda Orhaniye'de. Bunların subay ve erleri topları başında kaldılar. Öteki subay ve erler gerideki sığınaklara, kalın duvarlı cephaneliklere, derince siperlere sığındılar. İki İngiliz gemisi Gelibolu Yarımadası'nın ucundaki Seddülbahir ve Ertuğrul tabyalarını, iki Fransız gemisi ise Anadolu yakasındaki Kumkale ve Orhaniye tabyalarını bombardıman ediyordu. Subaylar askerleri aylardan beri gece gündüz çalışarak böyle bir gün için hazırlamışlardı. Sevindiler. Hiçbir asker korksa bile yerini bırakmamıştı. Verilen bilinçli eğitimin sonucuydu bu. Ama ciddi bir sorun vardı. En uzun menzilli topların bile atış mesafeleri yeterli değildi. Attıkları mermiler gemilerin yakınına bile erişemiyordu. Düşman da yakına sokulmuyordu. Lanet olsun. Bu savaş değil, tek yanlı bir atış tatbikatıydı sanki. Bombardıman giderek yavaşladı. Bitiyordu herhalde. Bir serseri mermi Seddülbahir tabyasının gerisindeki merkez cephanesinin damına isabet etti. Cephaneliğin taş tavanı 1 metre, tavanın üzerine yığılmış koruyucu killi toprak 2 metre kalınlığındaydı. Bir merminin bu kalınlığı yarması mümkün değildi. Hain mermi toprağa saplanmadı, havalandırma deliğinden kaydı, cephanenin içine düşüp patladı. En sağlam bina diye bazı subaylar ve birçok er buraya sığınmıştı. Cephanelikte 11 ton kara barut ve 300 ağır top mermisi vardı. Cephanelik içindekilerle birlikte havaya uçtu. 5 subay 80 er şehit oldu. Çevredeki 23 er yaralandı. Yeni ordunun ilk şehit ve gazileriydi bunlar. Dipnot, sembolik mezarları Seddülbahir köyünden limana inen yol üzerindedir. Seddülbahir köyü ile kale arasında bu ilk şehitler için yapılmış bir de anıt var. Cephaneliğin yerinde kocaman bir çukur kalmıştı. Amiral Carden'in emriyle filo ateşi kesti. Geride nöbetçi 2 savaş gemisi bırakıp uzaklaştılar. Bu sırada bir İngiliz birliği Arapların coşkun gösterileri arasında Basra'ya çıkmaktaydı. Bir süre sonra birkaç vefalı kabile ve aydın dışında Arap Yarımadası'nda Osmanlı'ya bağlı kimse kalmayacaktı. İstanbul bu gidişin farkında bile değildi. Çok uzun yıllardan beri uyuyordu. Çanakkale Boğazı müstahkem mevki komutanı Cevat Paşa, Çobanlı, gece Çanakkale'deki Çimenlik tabyasında bulunan karargahında kalmıştı. Karadeniz olayından dolayı alarm halindeydiler. Belki Boğaz'a girmeye çalışırlar diye yalnız giriş tabyalarını değil, Boğaz'daki bütün tabya ve bataryaları silah başı ettirdi. Boğaz'ı gözlemek için Çimenlik Kalesi'nin burcuna çıktı. Buradan bütün Boğaz görünmekteydi. Boğazın en güzel zamanıydı. Bu soluk kesici güzelliği girişteki tabyalardan yükselen kara dumanlar kirletiyor, patlayan mermilerin yırtıcı şaklamaları tepeden tepeye yansıyarak Çanakkale'ye kadar geliyordu. Kurmay Başkanı Yarbay Selahattin Adil Bey de geldi. Bir süre acı içinde savaş denilen vahşetin sesini dinlediler, dumanını izlediler. Bu görevlere 2,5 ay önce atanmışlardı. Savunma düzenini şaşılacak kadar dağınık ve yetersiz bulmuş, topların yeri ve sayısı hakkında doğru dürüst bilgi bile edinememişlerdi. Yetkiler genelkurmaydaki birçok Alman arasında bölüşüldüğü için komuta birliği de kaybolmuştu. Dipnot: Selahattin Adil Hayat Mücadeleleri sayfa 208 ve devamı. Mayın hatları 4'e çıkartılmıştı, 5. ve 6. hatlarda kurulmak üzereydi. Bu mayınların çoğu Türk denizcilerinin canları pahasına özellikle Karadeniz'de topladıkları Rus mayınlarıdır. Toplanan mayınları Alman mühendis ve ustaları gözden geçiriyor, gerekiyorsa onarıyorlardı. Şevki Yazman sayfa 43. İki gizli yere de gemilerden sökülen torpil kovanları yerleştirilmişti. Boğazdan geçemeyecekleri düşünüldüğünden denizaltılar için herhangi bir önlem alınmadı. Denilebilir ki böyle bir savaş için Almanlar ve Türkler gibi İngiliz ve Fransızlar da acemiydiler. İlk kez böyle bir savaş olacaktı. Müstakem mevki komutanı Cevat Çobanlı 29 Kasım 1914'te paşa olacaktır. Bu bilgiyi Erol Mütercimler'in Gelibolu kitabına borçluyum. Sayfa 17. Doğal rütbe değişiklikleriyle izlemeyi zorlaştırmamak için şimdiden paşa olarak gösterdim. Selahattin Adil Bey de şimdi binbaşıdır. Kısa bir süre sonra yarbay olacaktır. Bu kısacık süre içinde kimseyi huylandırmadan, yetki tartışmalarına yol açmadan usul usul çok yol almışlardı. En önemlisi komuta birliği sağlanmış ve Almanların yaptığı hayalci savunma planı akla ve imkanlara uydurulmuştu. Dipnot: Alman uzmanlar denizden gelecek bir hücumun girişteki tabyaların güçlendirilerek önlenebileceği, düşmanın boğaza girmesinin bu yolla engellenebileceği düşüncesindeydiler. Bu planın işlemesi için bu tabyalara uzun menzilli yeni büyük toplar yerleştirmek, topları beton korunaklar içine almak ve benzeri şeyler gerekti. Konuşuldu ama hiçbiri gerçekleştirilemedi. Savunma düzeni müstahkem mevki komutanlığının görüşüne uyularak düzenlendi. Savunma 3 bölümden oluşuyordu. 1- Giriş tabyaları. 2- Çanakkale Kilit Bahir arası boğazın en dar yeridir. Buraya İngilizler geçit diyorlar. Türk savunma düzenine göre asıl savunma bölgesi burasıydı. Büyük tabyalar Çanakkale Kilit Bahir geçit çevresinde toplanmıştır. 3- Giriş ile geçit arasındaki kesim ise savunmanın orta bölgesiydi. Orta bölgenin iki yakasına çeşitli gizli, gezici, sabit, sahte bataryalar yerleştirildi. Bugünlerde topçuluk ve mayın konusunda işinin ehli ve silah arkadaşlığına saygılı Almanlar da geldi. İstanbul ve Çanakkale istihkamlarında görevli bu Almanların sayısı en fazla 150 kişidir. Ne kadarı Çanakkale'dedir bilinmiyor. Yarbay Vasidlau topçu subay ve az subayların eğitimi için baş öğretmen olarak görevlendirildi. Anadolu Hamidiye Tabyası'nın komutanlığına getirildi. Teknik konularda eğitime muhtaç bir durumdaydı. Niye bu kadar yoksulduk, niye teknik alanda yetersizlik, bunu tartışmalı, buna üzülmeli, bundan utanmalı, bu geriliği bir daha yaşamamak için tetikte durmalıyız. Birden gökyüzüne doğru içinde kızıl şimşeklerin kaynaştığı kıvrım kıvrım bulutlar yükseldi, patlayışın korkunç sesi yayılıp boğazı kapladı. Telefona sarıldılar, cephanenin uçtuğunu öğrendiler. Cevat Paşa sapsarı kesildi. Hazırlıksız yakalanacağımızdan korkuyorum dedi. Mondros limanında biriken savaş gemilerinin hedefi Çanakkale'den başka neresi olabilir? Şu 13 eski bataryamızı da ne yapıp edip yeniden savunmaya katalım. Baş üstüne. Almanlar yerine yeniler gelmeden küçük çaplı toplardan oluşan 13 adet bataryayı eski diye devre dışı bırakmışlardı. Dipnot: Batarya birkaç toptan oluşan topçu birimi. Yenilerin geleceği yoktu. Almanlar bir işi yapılamayacak kadar büyük tutuyor, sonra da sonunu getiremiyorlardı. Tabyaları denetledikten ve yaralıları ziyaret ettikten sonra karargaha döndüler. Yapacak çok iş vardı. Amiral Limpus savunmanın ilkelliğini koruduğunu sanarak yanılıyordu. Ama bu kanlı gösterinin çalışmaları hızlandıracağını doğru kestirmişti. Hatta çok hızlandıracaktı. Hurdaya çıkarılmış toplar yeniden elden geçirilecek, çürümüş gemilerin silahları sökülecek, depolarda unutulmuş işe yarar ne kadar top varsa eski püskü olmalarına bakılmaksızın hepsi Çanakkale'ye postalanacaktı. Müzeye kaldırılmış havan topları bile yollanacaktı. Yaşlı Mesudiye zırhlısı da sağlam toplarından yararlanılmak üzere Çanakkale'ye gönderildi. Yüzyıllardır bir şeyleri birbirine ekleyip kenetleyerek, bulup buluşturarak, yapıp yakıştırarak yaşamışlardı. Keşke devlet zengin, toplum gelişmiş olsa, bu dilenci buluşlarına, bu fukara çözümlerine gerek kalmasaydı. Yurtlarını Kanuni döneminde olduğu gibi kendi işliklerinin ürünü toplarla, tüfeklerle, kendi tersanelerinde yapılmış gemilerle savunabilselerdi. Ah ne olurdu? Neden böyle geri kalmış, yoksul olmuşlardı? Nedeni ne dindi ne dindarlıktı. İlk aydınlanma Müslümanlığın ürünüydü. Başlıca neden dinin, dolayısıyla toplumun ve devletin gitgide ham sofuluğun, bağnazlığın ve medrese tutuculuğunun etkisine girmiş olmasıydı. Allah'ın koyduğu kurallar ile yetinmeyip onlara yeni kurallar, yasaklar, sıkılıklar ekleyen bu anlayış öyle yaygın ve güçlüydü ki kimse karşı gelemiyordu. Bunu söyleyebilecek dini de, toplumu ve devleti de kurtaracak kahraman henüz yoktu. Kader o kahramanı tarih sahnesine çıkarmak için hazırlık yapıyordu. Sayıları gittikçe artan İngiliz ve Fransız savaş gemileri Limne Adası'nın Mondros Limanı'nı üs olarak kullanmaya başladılar. Dipnot, Limne Adası Osmanlı toprağıydı. Balkan Savaşı sırasında Yunanlar işgal etmişlerdi. Adanın hukuki durumu daha belli değildi. İngiliz ve Fransızlar Osmanlı'nın susması, Yunanistan'ın göz yumması sonucu Limni'ye yerleştiler. Gökçeada ile Bozcaada'ya da el koydular. Burası giderek bir baca ve direk ormanına döndü. Limanın girişi olası bir Alman denizaltı hücumuna karşı çift kat çelik ağlarla kapatıldı. Işıldaklar bütün gece çevreyi tarıyorlardı. Donanma Bakanı Winston Churchill bu gelişen filoya komutan olarak Amiral Carden'i getirdi. Amiral bu görevi sevmiş, bugünkü ilk işi de heyecanla yönetmişti. Boğazın girişindeki tabyaları 20 dakika bombardıman etmişler, 200 mermi savurmuşlardı. Mondros'a dönerken yolda görevin yapıldığını Londra'ya bildirdi. Donanma Bakanı Churchill makamına geldiği zaman şifresi açılmış raporu masasının üzerinde buldu. Carden'in hevesli olmasına sevindi. Batı cephesinde sonuç almak çok zorlaşmıştı. Savaşı kısaltacak ve zafere götürecek en elverişli ve ses getirecek savaş sahnesinin Çanakkale olduğunu düşünüyordu. Düşünmüyor, inanıyordu ama inancını Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Fisher paylaşmamıştı. Amiral bilgisine ve biraz da yaşına güvenerek, 73 yaşındaydı, bu yararsız, gereksiz düşüncesinden dolayı Churchill'i azarlamış, o da susmuştu. Churchill İngiliz hükümetinin en genç bakanıydı, 40 yaşındaydı. Savaşı en etkili politik araç ve çözüm yolu olarak görüyor, savaştan dev bir oyun zevki alıyordu. Bir pro yaktı, düşüncesinden vazgeçtiği için değil, daha iyi hazırlanmak, sonra da konuyu yeniden açarak istediği sonucu koparmak için susmuştu. Masasının üzeri bakanlığın arşivinde bulunan Çanakkale ile ilgili dosyalarla doluydu. Fırsat buldukça bunları inceliyordu. Yeni bir dosyayı önüne çekti. İki hafta önce Yarbay von Tauvenay Genelkurmay'da harekat ve istihbarat gibi iki çok önemli şubenin başına getirilmişti. Türkleri sürekli küçümseyen bir Almandı. Çanakkale ağzındaki tabyaların bombalandığı haberi Yarbay von Tauvenay'ı panikletti. Eyvah! Düşman donanmasının fazla zorlanmadan Boğaz'ı geçeceğini, Marmara'ya girip İstanbul'u tehdit edebileceğini düşünüyordu. Çünkü Çanakkale'de bir tek yeni, büyük top olmadığını biliyordu. Türklerin düşman donanmasının yoğun ateşine dayanabileceklerini de hiç sanmıyordu. Bu nedenle harbiye nezaretiyle Genelkurmay'ın tehdit altında kalmamak için bir an önce İstanbul'un Anadolu yakasına taşınmasını önerdi. Oradan daha içerilere kaçılabilirdi. Savaşa erken girilmiş olması Türk kurmaylarını çok üzmekteydi. Şimdi ordunun Alman çıkarları için kullanılmamasını sağlamaya çalışıyorlardı. Çok gergindiler ama Tauvenay'ın ortaklığı telaşa vermesi, hele önerisi hepsini güldürdü. Kalın Kafa'nın önerisini duydunuz mu? Adı aralarında Kalın Kafa'ydı. Tam da adının adamıydı. Türk başkomutanını iki haftadır bu Kalın Kafa bilgilendiriyordu. Liman Paşa'nın tutumu ise hepsini çok düşündürdü. Çünkü 1. Ordu Komutanı Ordular Genel Müfettişi Reform Kurulu Başkanı Mareşal Liman Paşa da Boğaz'ın aşılacağını düşünüyor olmalıydı ki İstanbul'un Marmara kıyılarına ve adalara İngiliz zırhlılarına karşı bataryalar yerleştirilmesini emretmişti. Dipnot, Liman von Sanders Türkiye'de 5 sene sayfa 69 ve devamı kitabında bu güvensizliğini itiraf ediyor. Ayrıca adı geçen eser sayfa 397. Bir yüksek komutan daha ilk girişimde böyle paniklerse gerçek savaş içinde kalınca ne yapacaktı acaba? Ne yapacağı 4 ay sonra görülecekti. Mecidiye tabyası Çanakkale'nin tam karşısında Kilitbahir'deki tabyalardan biriydi. Alçak bir tepenin üstündeydi. Az ilerisinde Hamidiye tabyası, önünde deniz düzeyinde namazgah tabyası vardı. Komutanı Yüzbaşı Hilmi Şanlıtop işinin ustası, çalışkan, öğretmen ruhlu, yurtsever, sakin bir askerdi. Balkan Savaşı'nı görmüş, kepazeliği yaşamıştı. İyi eğitilmemiş, disiplinsiz, bilinçsiz, bilgisiz askerin ne kadar kolay bozulduğuna, sürüye döndüğüne, utanılacak kadar bencilleştiğine tanık olmuştu. Hurafeciliğin halkı ilkelleştirdiğini biliyordu. Bu nedenle askerlerini her fırsattan yararlanarak aydınlatıyor, eğitiyor, onları iyi, uyanık, yurtsever, bilinçli asker yapmaya çalışıyordu. Bu sabah müstahkem mevkii alarm verince mürettebat 3 dakikada topbaşı yapmıştı. Kaç zamandır buna çalışıyorlardı. Ama bugüne kadar hiç böylesine hızlı olmayı başaramamışlardı. Hilmi Bey hepsine teşekkür etti. Yardımcısı Teğmen Fahriye de usulca, "Bugün akşam yemeğine irmik helvası da ekleyelim," dedi. "Hak etti çocuklar." Cebinden para vererek gereken malzemeyi aldırmasını rica etti. Türk ordusunda karavana çok sadeydi. Fazlasına devletin gücü yetmiyordu. Asker hiç şikayetçi olmaz, bu kadar verebilen devletine dua ederek karnını doyururdu. İrmik helvası büyük olaydı. Akşam az etli bulgur pilavı vardı. Bir de helva olduğunu duyunca asker bayram etti. Bataryanın uğuru Deli Mustafa ile Deli İbrahim zıp zıp zıpladılar. Bunlar 40 yaşında iki iyi çocuktu. Hey, hey, hey! Er Edremitli Seyid'in gözleri 4 açıldı. Anav diye inledi minnetle. Padişah sofrası da anca bu kadar olur. Rusya'dan sonra İngiltere, Fransa, Belçika'da yazılı olarak Osmanlı Devleti'ne savaş ilan ettiler. Bunları Sırbistan, Karadağ ve formalite olarak Japonya izleyecektir. Dipnot, bunları aşamalı olarak Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda, ABD ve Romanya'da katılacaktır. Yunanistan, Bulgaristan ve Romanya taraf tutmak için savaşın gidişini izliyorlardı. Başkomutanlık, imparatorluk limanlarında bulunan bütün düşman gemilerine, düşmanlara ait tüm iş yerlerine, şirketlere, bankalara el konulmasını, düşman uyruklulardan 25-50 yaş arasındakilerin tutuklanmalarını emretti. Rusya ve İngiltere çeşitli etnik gruplardan oluşan Osmanlı İmparatorluğu'nu sorunlara boğmak, parçalayıp çökertmek için çalışmaktaydılar. Onlar da çalışmalara hız verdiler. Rusya, Osmanlı Ermenilerini uzun zamandır türlü vaatler ve silahla besliyordu. Savaş başlar başlamaz Rusçarı bir bildiriyle Osmanlı sınırları içindeki Ermenileri isyan etmeye çağırdı. Dipnot Fahri Belen 20. yüzyılda Osmanlı Devleti sayfa 200. Ermenilerin bu uğursuz çağrıya uyarak yer yer isyan etmeleri, çeteler kurarak cephe gerisini savaş alanına çevirmeleri, yüz binlerce Türk'ün, Kürd'ün ve Ermeni'nin felaketine yol açacaktı. Osmanlı Devleti'ni parçalamak için İngiltere'de kaç zamandır Arabistan'daki ayrılık hareketlerini körükleyip desteklemekteydi. İngiliz propaganda makinesi ince ince çalışıyor, İngiliz altınları sessizce el değiştiriyordu. Araplar parça parça ayrışıp kopuyorlardı. İngiliz Dışişleri Bakanlığı'nın Cidde konsolosuna yolladığı gizli bir yazı ele geçirildi. Osmanlı padişah halifesine yalnız uyruk olarak değil, yeminle de bağlı olan Mekke şerifi Hüseyin ile İngiliz arasında gizli yazışmalar yapılmakta olduğu anlaşıldı. Dipnot Fahri Belen adı geçen eser sayfa 200. Ümmetçilik bir imparatorluk siyasetidir. İmparatorlukla birlikte ümmetçilik de sona erer. Ermesi gerekir. En ünlü ümmetçi Mehmet Akif Ersoy'dur. Ama milli mücadele başlayıp Anadolu'ya geçince millet olgusunu kabul edecek, milli düşüncenin, duygunun, bilincin ne kadar önemli olduğunu kavrayacaktır. İstiklal Marşı'ndaki milletim, millet, ırkım gibi sözcükler de bu gelişimin kanıtlarıdır. Bu ön çalışmaların sonucu olarak peygamber ailesinden Şerif Hüseyin ve oğulları bir zaman sonra ayaklanacaklar, büyük oğlu Faysal kurduğu bir Arap birliği ile Türk ordusuna karşı İngilizlerin yanında yer alacaktır. Belleği sağlam Türkler bu olayları unutmayacaklardı. 3 Kasım bombardımanı başkomutanın dikkatini kısa bir süre içinde olsa Çanakkale'ye çekti. 3. Kolordu Komutanlığı karargahının Tekirdağ'dan Gelibolu'ya alınmasını emretti. Sonra yine Doğu Cephesi ve Süveyş Seferi ile ilgili konulara döndü. Başkomutanlık hiçbir aşamasında büyük savaşı bir bütün olarak görmeyi başaramayacaktı. Gelibolu tarihi bir liman ve şehirdi. Balkan Savaşı sırasında da Gelibolu Kolordusu'nun karargahına ev sahipliği yapmıştı. 3. Kolordu karargahı gelince şehircik yeniden hareketlendi. Çarşısına bir canlılık geldi. Kolordu bandosunun akşam üzerleri kale önünde verdiği konserler kaygılı halk için teselli oldu. Kolordu komutanı Esat Paşa'ydı. Yanya savunması komutanı olarak ün kazanmıştı. Ama bu acıklı bir ündü. Çünkü Yanya sonunda teslim olmak zorunda kalmıştı. Nazik, bilgili, azimli bir komutandı. İyi Almanca biliyordu. Yanya'da yaşanan gergin günler bir süre Yunanların elinde tutsak kalmış olmak, paşanın sinirlerini hayli yıpratmış, alıngan ve sabırsız yapmıştı. Sükunete, düzene meraklıydı, tartışmaktan kaçınırdı. Oysa 5 ay sonra ancak demirden adamların dayanabileceği çok hırçın olayların içinde kalacaktı. Emrinde 2 tümen ve bazı küçük birlikler vardı. Bu 2 tümen, 7. ve 9. tümenler, baştan sona Çanakkale savaşlarına katılacaktır. Hele 9. tümen ilk günün inanılmaz olaylarını göğüsleyecekti. 1 tümen daha verilmesi gerekiyordu Kolordu'ya. Bu 3. tümen belli değildi. Bugüne kadar Çanakkale ve Gelibolu Yarımadası'nın kara kuvvetleri tarafından savunusu için bir strateji saptanmış, bir görüş belirlenmiş değildi. Başkomutan ile Almanlar hayaller peşindeydiler. Dipnot: bizde askeri tarihçiliğin kurucusu olan Yarbay Bursalı M. Nihat Bey diyor ki, ileri görüşlü bir kumanda makamı bulunmadığı için Çanakkale Boğazı çevresinde toplanan kara birliklerinin belirli bir savunma stratejisi yoktu. Çanakkale Savaşı, Editör M. Albayrak, sayfa 20. Bu gecikmiş işi kendi yetki alanının içinde 3. Kolordu toparlayacaktı. Kurmay Başkanı Yarbay Fahrettin Altay ve kurmay arkadaşları bir savunma planı hazırlamak için çalışmaya oturdular. Önce araziyi iyi tanıyan 9. Tümen'in komutanı Albay Halil Sami Bey'i ve alay komutanlarını dinlediler. Bu komutanlar Gelibolu Yarımadası ile Çanakkale'nin Ege Denizi kıyılarını avuçlarının içi gibi bilirlerdi. Uzun zamandır Çanakkale ve Gelibolu'daydılar.